Bugün dijital dünyamızdaki o görünmez kahramana, yani kriptolojiye biraz daha yakından bakalım diyoruz. Hani o gönderdiğiniz WhatsApp mesajları var ya, ya da online bankacılık işlemleri. İşte tüm bunların temelindeki o güven hissi aslında bu bilim dalından geliyor. Elimizdeki kaynaklar da bizi ta Sezar'ın şifrelerinden alıp kuantum bilgisayarlara kadar götürüyor. Amacımız ne? Bu karmaşık ama hayatımızın parçası olmuş konuyu biraz daha anlaşılır kılmak. Peki, her gün kullandığımız bu dijital servislerin güvenliği tam olarak nasıl sağlanıyor? Yani gönderdiğimiz bir mesaj nasıl oluyor da sadece istediğimiz kişiye ulaşıyor? Hadi şimdi bunu biraz açalım. Şöyle bir geriye gidersek, işin kökeni aslında bayağı eskiye, Jules César'a kadar dayanıyor. Komutanlarına gönderdiği mesajları korumak için basit bir harf kaydırma yöntemi kullanmış.
Evet evet, o basit yöntemden yüzyıllar sonra işler epey değişti tabii. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nda Almanların o meşhur Enigma makinesi. Kriptografi orada çok daha karmaşık bir hal aldı. Ama sonra Alan Turing ve ekibinin Enigma'yı çözmesi, bu olay sadece savaşın seyrini değiştirmekle kalmadı. Aynı zamanda modern bilgisayar biliminin ve bugünkü kriptolojinin de temellerini attı diyebiliriz. Artık kriptoloji sadece askeri bir konu değil. Sizin cebinizdeki telefonun, bilgisayarınızın, yani günlük dijital hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Kriptolojinin amacı da sadece bilgiyi gizlemek değil aslında. Dört temel hedefi var. Birincisi gizlilik. Yani sizin mesajlarınıza, verilerinize sadece yetkili kişiler erişebilsin. WhatsApp mesajları gibi. İkincisi bütünlük. Verinin size ulaşırken yolda değiştirilmediğinden emin olmak. Mesela bir dosya indiriyorsunuz, onun bozulmadığını, orijinal olduğunu bilmeniz lazım. Üçüncüsü kimlik doğrulama. Yani konuştuğunuz kişinin veya bağlandığınız servisin gerçekten o olduğunu doğrulamak. Şifreler, dijital imzalar bu işe yarıyor. Dördüncüsü de inkar edilemezlik. Yani dijital ortamda bir işlem yaptıysanız sonradan yok ben yapmadım diyememeniz. Dijital imzalı belgeler mesela. Asıl ilginç olan da bu hedeflere ulaşmak için kullanılan yöntemler.
Temelde iki ana yaklaşım var sanırım, değil mi? Simetrik ve asimetrik şifreleme. Simetrik şifrelemede mesela AES gibi algoritmalarda şifrelemek ve o şifreyi çözmek için tek bir gizli anahtar kullanılıyor. Bu yöntem çok hızlı olduğu için de hani Wi-Fi ağımızın güvenliğinde ya da disk şifrelemede falan sıkça karşımıza çıkıyor. Şöyle düşünün. AES-256'nın olası anahtar sayısı, yani 2 üzeri 256. Bu sayı evrendeki atom sayısından bile fazla. Yani kaba kuvvetle kırmak neredeyse imkansız. Ama bir zorluğu var tabii. O tek anahtarı karşı tarafla güvenli bir şekilde paylaşmak gerekiyor. İşte bu biraz sıkıntılı olabiliyor.
Evet, tam olarak. İşte o anahtar paylaşım sorununu da asimetrik şifreleme çözüyor. RSA veya daha modern olan ECC gibi algoritmalar kullanılıyor burada. Bunlar iki anahtar kullanıyor. Biri herkese açık, diğeri sadece sizde kalan gizli bir anahtar. Açık anahtarınızı bilen herkes size şifreli mesaj gönderebiliyor. Ama mesajı sadece sizdeki gizli anahtar açabiliyor. Bu sayede anahtar değişimi çok daha kolay ve güvenli hale geliyor. İnternette gördüğümüz o kilit simgesi var ya, hani HTTPS sitelerde. İşte o genellikle bu iki yöntemi birleştiriyor. Önce asimetrik şifreleme ile güvenli bir şekilde ortak bir anahtar belirleniyor sizinle sunucu arasında. Sonra tüm veri akışı o belirlenen anahtarla hızlı olan simetrik şifreleme üzerinden yapılıyor. Yani ikisinin de yeri ayrı ve önemli.
Bir de bu işin biraz daha arka planda kalan ama çok kritik kahramanları var. Hash fonksiyonları. Mesela SHA-256 çok duyuluyor. Bunlar ne yapıyor? Verinin adeta hani eşsiz bir dijital parmak izini oluşturuyorlar. Birerinin haşı hep aynı çıkıyor, hesaplaması çok hızlı ve en ilginç yanı girdideki ufacık bir değişiklik, yani tek bir harf, hatta tek bir bit bile değişse çıkan haş tamamen farklı, tanınmaz bir hale geliyor. Buna çığ etkisi deniyor sanırım. Küçük bir değişiklik devasa bir fark yaratıyor.
Kesinlikle. O çığ etkisi çok önemli. Bu sayede hash fonksiyonları birçok kritik yerde kullanılıyor. Mesela web siteleri şifrenizi doğrudan saklamaz. Genellikle şifrenize her kullanıcı için farklı rastgele bir tuz, salt ekleyip
onun hashlenmiş halini saklarlar. Böylece veri tabanı çalınsa bile şifreleri geri elde etmek çok zorlaşır. Tuzlama sayesinde aynı şifreyi kullananların bile hashleri farklı olur. Ya da bir yazılım indirdiğinizde yanında verilen hash değeri. Onu kontrol ederek dosyanın orijinal olduğundan, yani bozulmadığından veya değiştirilmediğinden emin oluyorsunuz. Bu da veri bütünlüğü kontrolü. Ama şunu unutmamak lazım. Hash fonksiyonları tek başına şifreleme yapmaz ve MD5, SHA-1 gibi eski algoritmalar artık güvenli değil, çakışmalar bulunabildiği için.
Adımınızda. Online alışveriş yaparken kredi kartı bilgilerinizin güvenliği için kullanılan o HTTPS bağlantısında, e-postalarınızda, bulut depolamada, akıllı ev cihazlarınızın birbiriyle konuşmasında, kriptoloji olmasaydı bugünkü dijital dünya diye bir şey olmazdı herhalde. Yani online bankacılık, e-ticaret, özel mesajlaşmalar. Düşünsenize, tam bir kaos olurdu. Finansal bilgileriniz, özel konuşmalarınız ortalığa saçılabilirdi.
Aynen öyle, ama bu güvenlik de sürekli bir tehdit altında. Bunu da belirtmek lazım. Özellikle şu an geliştirilmekte olan kuantum bilgisayarlar, bunlar bugün güvendiğimiz birçok asimetrik şifreleme algoritmasını, mesela RSA'yı, teorik olarak çok hızlı kırabilecek bir potansiyele sahip. İşte bu yüzden dünya çapında NIST gibi kurumlar öncülüğünde kuantum saldırılarına dayanıklı yeni nesil algoritmalar geliştiriliyor. Post-kuantum kriptografi, PQC diyoruz bunlara. Crystal Skyber gibi isimler duyabilirsiniz. Bu dijital güvenliğin geleceği için gerçekten kritik bir yarış. Ayrıca başka yenilikler de var. Mesela veriyi şifreliyken bile üzerinde işlem yapmayı sağlayan homomorfik şifreleme veya kimliğinizi açıklamadan bir şeyi bildiğinizi ispatlamanızı sağlayan sıfır bilgi ispatları, ZKPS. Bunlar da gelecekte çok daha önemli hale gelecek gibi duruyor.
Gördüğünüz gibi Sezar'ın o basit harf kaydırma yönteminden başlayıp günümüzün karmaşık algoritmalarına ve hatta kuantum tehdidine karşı geliştirilen çözümlere uzanan bu yolculuk, dijital hayatımızın gerçekten tam merkezinde yer alıyor. Ve sürekli bir değişim, bir evrim içinde. Bu görünmez kalkan, teknoloji ilerledikçe kendini sürekli yenilemek zorunda kalıyor.
Kesinlikle. Kriptoloji, sürekli devam eden bir kedi fare oyunu aslında. Tehditler geliştikçe savunmalar da gelişmek zorunda. Kuantum bilişim gibi yeni teknolojiler de bu oyuna bambaşka boyutlar katıyor. Dijital dünyadaki güvenliğimizi korumak istiyorsak, bu teknolojik evrime ayak uydurmak, yani sürekli olarak tetikte olmak zorundayız.
Kriptolojinin bu kaçınılmaz evrimi, dijital dünyamızın güvenliğini yeniden şekillendiriyor, bu kesin. Peki sizce tüm bu hazırlıklar, yeni algoritmalar, ufukta beliren bu kuantum çağına ve onun getireceği o büyük meydan okumalara karşı gerçekten yeterince hazır mıyız?